Kocayla aşık öpüşüyorlar. Onu bulmak için büyük bir telaş içindeydi. Bu sabah çok kötüydüm. Olup biteni anlayacak zamanım yoktu, diye düşündü Liza'yı ilk görüşünü hatırlayınca. Ama şimdi her şeyi anlamam gerek. Daha çabuk bulabilmek için arabacıya onu Trusotski'nin pansiyonuna götürmesini söyleyecekti. Ama ikinci kez düşününce vazgeçti. Yok yok, en iyisi o bana gelsin. Ben de bu arada şu lanet olası davadan kurtulayım çabucak. Hararetle çalışmaya koyuldu ama çok dalgın olduğunu ve pek bir iş yapamayacağını fark etti. Saat 5'te yemek için dışarı çıkınca aklına çok garip bir fikir geldi. Belki de burnunu sokmakla, mahkemelerde koşuşturup saklanmaya çalışan avukatları kovalamakla davanın seyrine engel oluyordu. Bu tahminine neşeyle güldü. ''Bu fikir aklıma dün gelseydi çok üzülürdüm.'' dedi daha da büyük bir neşeyle. Neşesine rağmen gittikçe daha dalgın ve sabırsız oluyordu. Derin derin düşüncelere daldı. Düşünceleri daldan dala atlıyor ama tatmin edici bir sona ulaşmıyordu. ''Bu adamı bulmalıyım.'' kararına vardı sonunda. ''Onu bulup sırrını çözmeliyim. Sonra bir karara varırım. Belki de bir düello olur.'' Saat 7'de eve dönüp Pavel Pavlovich'i bulamayınca çok şaşırdı. Sonra çok öfkelendi. Bunaldı ve korkmaya başladı. ''Bu işin sonunun ne olacağını Tanrı bilir.'' dedi kendi kendine. Sürekli saatine bakarak kah odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kah kendini kanepeye atıyordu. Sonunda saat 9'da Pavel Pavlovich çıka geldi. Eğer bu adam beni kandırmaya çalışsaydı, bundan daha uygun bir zaman bulamazdı. ''Kendimi o kadar dengesiz hissediyorum ki.'' diye düşündü. Yeniden kendine güvenini kazanıyor, keyiflenmeye başlıyordu. Neden o kadar geciktiği sorusuna Pavel Pavlovich bıyık altı bir gülümsemeyle karşılık verdi. Özgür ve rahat bir havayla oturdu. Bir gece öncekinden çok farklı bir hali vardı. Tüllü şapkasını oradaki bir sandalyeye alıverdi. Vilchenov, onun özgür ve rahat havasını hemen fark etti. Sabahki havasından hiç his taşımayan, sakin bir edayla, fazla kelime harcamadan, sanki rapor verir gibi Liza'yı nasıl götürdüğünü, orada nasıl karşılandığını, onun için ne kadar iyi olacağını söyledi ve yavaş yavaş Liza'yı unutturarak konuşmasını fark ettirmeden, Pogoryaltsevlerin ne kadar hoş insanlar olduğu, ne kadar uzun zamandır onları tanıdığı, Pogoryaltsev'in ne kadar mükemmel ve etkili bir adam olduğu konusuna getirdi. Pavel Pavlovich ilgisizlikle dinliyor, arada bir kaşlarının altından konuşmacıya sert sert ve kurnazca bir alayla bakıyordu.
''Çok heyecanlı birisiniz.'' diye mırıldandı huysuz bir gülümsemeyle.
''Siz de oldukça tersiniz bugün.'' dedi Vilchanov sıkıntıyla.
''Herkes ters de ben neden olmayayım?'' diye bağırdı Pavel Pavlovich birden. Sanki hep bu anı bekliyormuş gibi.
''Canınız ne isterse onu yapın.'' diye güldü Vilchanov. ''Size bir şey mi oldu diye merak etmiştim.''
''Öyle oldu.''
diye bağırdı sanki bir şey olmasıyla övünüyormuş gibi. Ne oldu? Pavel Pavlovich cevabını biraz geciktirdi.
Petersburg'daki en iyi çevrelerin genç ve zarif beyefendisi Stepan Mihalovich Bagautov bana bir oyun oynadı.
Yine mi evde yoktu?
Yo, bu kez evdeydi. İlk kez kabul edildim. Yüzüne bir baktım, ölmüştü.
Ne?
Bagautov ölmüş mü?
Vilchanov çok şaşırmıştı. Aslında bu kadar şaşırması için bir neden de yoktu.
Evet, 6 yıllık gerçek ve sadık dostumuz. Dün öğlen ölmüş ve benim haberim olmadı. Belki ben de tam o anda onun sağlığını sormak için uğramıştım. Cenaze töreni yarın olacak. Onu altın sırmalı, kırmızı kadife kaplı bir tabuta koymuşlar bile. Beyin ummasından ölmüş. Kapıda onlara arkadaşı olduğumu söylediğim için göreyim diye beni içeri kabul ettiler. 6 yıllık gerçek ve sadık arkadaşımın bana davranış tarzına ne dersiniz sorarım size. Oysa belki de ben buraya sırf onun için gelmiştim.
Peki ona niye kızıyorsunuz? Diye güldü Vilchanov. Kasten ölmedi ya.
İçimde acıyla konuşuyorum. Çok değerli bir dosttu. Benim için anlamı buydu.
Birdenbire, hiç beklenmedik bir anda Pavel Pavlovich iki parmağını çıplak alnına boynuz gibi koyup kıkırdamaya başladı. Bu şekilde yarım dakika kadar öylece oturdu. Bir yandan da suratında çılgın bir ifadeyle Vilchenov'a bakıyordu. Vilchenov sanki hortlak görmüş gibi taş kesilmişti. Ama şaşkınlığı çok kısa sürdü. Alaycı, küstah, soğukkanlı bir gülümseme yavaş yavaş dudaklarına yerleşti.
''Bu da ne demek oluyor?'' dedi ağır ağır, aldırmaz bir havayla. ''Bunlar boynuz demek oluyor.'' deyiverdi birden, ellerini alnından çekerek.
''Yani sizin boynuzlarınız mı?''
''Cömertçe verilmiş olan boynuzlarım.'' dedi pis bir şekilde yüzünü buruşturarak. İkisi de sessizdi.
''Çok cesur bir adamsınız.'' dedi Vilchenov.
''Nişanlarımı size gösterdiğim için mi? Biliyor musunuz Alexey Ivanoviç, sizin bana bir şeyler ikram etmeniz gerekir. T'deki bir yıl boyunca sizi her gün ağırladım. Boğazım kurudu. Bir şişe bir şeyler getirtin de içelim.''
''Zevkle. Daha önce söyleseydiniz ya. Ne içersiniz?''
''Ne içersiniz değil. Ne içeriz? Beraber içmeyecek miyiz?''
dedi Pavel Pavlovich, gözünün içine hem meydan okuyan hem de huzursuz bir şekilde bakarak.
''Şampanya. Başka ne olacak? Henüz vodka'nın zamanı değil.''
Vilchenov ağır ağır kalktı. Zili çalıp Mavra'yı çağırdı ve talimat verdi.
9 yıl sonra muhteşem karşılaşmamızın şerefine,'' dedi Pavel Pavlovich yersiz ve gereksiz bir şekilde gülerek. ''Şimdi bana kalan tek dost sizsiniz. Stepan Mihailovich Bagautov artık yok. Ne demiş şair? Büyük Patrokus yok, aşağılık. Tersites hala yaşıyor.''
Tersites derken parmağıyla göğsünü dürtüyordu. ''Hadi hadi, söyle bir an önce domuz. Bu imalardan nefret ederim,'' diye düşündü Vilchenov. Gitgide öfkesi artıyordu. Uzun zamandır kendini güç tutuyordu.
''Söylesenize,'' dedi kızgın bir sesle. ''Stepan Mihailovich'i.''
Ona kısaca Bagautov diyememişti.
''Suçladığınıza göre sizi kandıran adamın öldüğüne sevinmiş olmanız gerekmez mi? Neden kızıyorsunuz?'' ''Sevinmek mi? Ne sevinmesi?
Bence böyle düşünmeniz gerekirdi.''
''Ha ha, çok yanılıyorsunuz. Bir bilge ne demiş? Ölü bir düşman iyidir. Ama yaşayan bir düşman daha iyidir. Ha ha ha.''
''5 yıl boyunca onu her gün görmekten bıkmadınız mı?'' dedi Vilchenov kin dolu bir küstahlıkla.
''O zaman bunu biliyor muydum sanıyorsunuz? Biliyor muydum?''
dedi Pavel Pavlovich birden. Sanki uzun zamandır beklediği bir sorunun sorulduğuna memnun olmuş gibi.
''Siz beni ne sanıyorsunuz Alexey Ivanoviç?''
O ana kadar kin dolu ve asık olan suratını beklenmedik bir şekilde değiştiren yeni bir şeyler parıldadı.
''Bilmemeniz mümkün mü?'' dedi Vilchenov şaşkına dönmüş bir halde. ''Bilmem mümkün mü? Bilmem mümkün mü? Ah, size gidi Jüpiter soyu. Sizin için insanın köpekten farkı yoktur zaten. Her şeyi kendi küçük dünyanıza göre yargılarsınız. Alın, yutabilirseniz yutun bu lafları.''
dedi ve kendini kaybederek masaya yumruğunu indirdi. Sonra çıkardığı sesten kendisi de korkup endişeye kapıldı. Vilchenov vakarlı bir havaya büründü. ''Dinleyin Pavel Pavlovich. Sizin bilip bilmemeniz beni hiç ilgilendirmez. Bilmemeniz sizin itibarınızı kurtarır. Anlayamadığım şey bu sırrı açmak için neden beni seçmiş olduğunuz.''
''Sinirlenmeyin. Sizi kastetmiyorum. Sizi kastetmedim,'' diye mırıldandı Pavel Pavlovich yere bakarak.
Mavra şampanyayı getirdi.
''İşte,''
diye bağırdı Pavel Pavlovich Mavra'nın gelmesiyle rahatlayarak.
''Bardaklar, bardaklar. Harika. Başka hiçbir şey istemiyoruz dostum. Açılmış bile. Yaşa sen güzel yaratık. Artık gidebilirsin.''
Yeniden cesaretini toplayarak küstah bir şekilde Vilchenov'a baktı.
''İtiraf edin,''
diye güldü birden.
''Bütün bu olanlar aslında hiç de sizin dediğiniz gibi sizi ilgilendirmiyor değil. Hatta şimdi kalkıp gitsem hayal kırıklığına uğrarsınız.''
''Hayal kırıklığına falan uğramam.''
''Yalan,'' diyordu Pavel Pavlovich'in gülümsemesi. ''Şimdi işimize bakalım,'' dedi ve bardağını doldurup kaldırdı. ''Tanrı'nın huzuruna çıkan dostumuz Stepan Mihalovic'in sağlığına içelim, diyerek içti.
Ben böyle bir şeye içmem, dedi Vilcan'ın o bardağını koyup.
Neden? Gayet iyi bir sebep.
Buraya geldiğinizde sarhoştunuz, değil mi?
Birazcık içmiştim. Niye sordunuz?
Öylesine sordum. Dün gece ve bu sabah Natalya Vasilyevna'nın ölümünden gerçekten çok etkilendiğinizi düşünmüştüm.
Şimdi gerçekten etkilenmediğimi kim söylüyor?
Diye zıpladı yerinden. Sanki yaylarla hareket ediyormuş gibi. Bunu demek istemedim. Stepan Mihalovic konusunda yanılmış olabileceğinizi kabul etmelisiniz. Bu ciddi bir konu. Pavel Pavlovich kurnazca gülüp göz kırptı.
Stepan Mihalovic konusunu nasıl öğrendiğimi bilmek istemez miydiniz?
Vilchanov kızardı.
Size yine söylüyorum, beni hiç ilgilendirmez, dedi Vilchanov ve
şimdi şu herifi içkisiyle beraber kapı dışarı atıversem ne iyi olur, diye düşündü öfkeyle, daha da kızararak.
Tamam,
dedi Pavel Pavlovich, onu kışkırtmaya çalışıyormuş gibi. Kendine bir bardak daha doldurdu.
Nasıl öğrendiğimi hemen anlatıp merak ateşinizi söndüreyim. Çok ateşli bir adamsınız Alexey Ivanoviç. Çok ateşli. Ha ha, bana bir sigara verin. Malum ya, Mart'tan beri... Alın. Mart'tan beri mahvolmuş bir haldeyim Alexey Ivanoviç. Nasıl oldu anlatayım. Dinleyin. Sizin de bildiğiniz gibi verem çok garip bir hastalıktır sevgili dostum.
Gitgide daha da samimi oluyordu.
Veremliler yarın öleceklerinden kuşkulanmazlar ama her an ölebilirler. Size söylediğim gibi Natalya Vasilyevna ölmeden 5 saat önce 15 gün sonra 30 mil uzaktaki teyzesini ziyaret etmeyi planlıyordu. Siz de bilirsiniz, pek çok kadında ve hatta sevgililerinde aşk mektubu saklama alışkanlığı ya da kötü huyu vardır. Halbuki sobaya atıp yakmak çok daha emin olur, değil mi? Yo, her bir kağıt yıllara ve aylara göre seri halinde dizilip bir kutuya dikkatle yerleştirilir. Bu onlar için bir teselli falan mıdır bilmem ama tatlı anılar adına yapıldığına hiç kuşku yok. Ölümünden 5 saat önce teyzesine gitme planları yapan Natalya Vasilyevna doğal olarak son dakikaya kadar öleceğini düşünmemişti. Hala kohu bekliyordu. Ama ne yazık ki öldü ve odasındaki masada sedef ve gümüş kakmalı abanoz kutuyu bıraktı. Kilidi ve anahtarı olan güzel bir kutuydu. Büyük annesinden kalmıştı. Son 20 yıla ait her şey ama her şey günü gününe o kutuda duruyordu. Stepan Mihalovic'in belirgin bir edebi yeteneği vardı. Hatta bir gazeteye tutkulu bir aşk hikayesi göndermişti. 5 yıla yayılan yazıları yüzü buluyordu. Natalya Vasilyevna'nın kendi el yazısıyla yazılmış bazı notlar da vardı. Bir koca için ne hoş bir sürpriz, değil mi? Ne dersiniz?
Vilchanov, Natalya Vasilyevna'ya tek bir mektup, hatta ufacık bir not bile göndermediğini hatırladı. Petersburg'dan 2 mektup yazmıştı. Ama bunları kararlaştırdıkları gibi karı kocaya beraber göndermişti. Natalya Vasilyevna'nın kendisine sürgün emrini verdiği son mektubuna cevap yazmamıştı. Pavel Pavlovich hikayesini bitirince yüzünde yılışık ve beklentili bir gülüşle durakladı.
''Neden küçük soruma cevap vermediniz?''
dedi sonunda sıkıntıyla. ''Hangi soruya?''
''Bir koca için ne hoş bir sürpriz, değil mi?''
''Bana ne canım?'' dedi Vilchanov nefretle. Sonra kalkıp odada dolaşmaya başladı.
Bahse girerim şu anda düşünüyorsun. Bana utancını gösterecek kadar domuzsun sen. Ha ha. Ne titiz bir adamsın. Ah sen.
Bunu hiç düşünmemiştim. Sizi aldatan adamın ölümüne sinirlenip çok şarap içmiştiniz. Bu olanlarda olağanüstü bir şey görmedim ben. Bagautov'u neden sağ görmek istediğinizi anlıyorum. Ve kızgınlığınızı saygıyla karşılıyorum ama...
Neden onu sağ görmek istediğimi biliyor musunuz yani?
Orası sizi ilgilendirir.
Bahse girerim aklımdan geçenin düello olduğunu sanıyorsunuz.
Cehennemin dibine kadar! Diye bağırdı Vilchanov, kendini güçlükle kontrol ederek. Bence saygıdeğer bir adam böyle durumlarda komik hallere, aptalca maskaralıklara, gülünç yakınmalara, kendini daha da alçaltan iğrenç imalara meydan vermez. Açık açık, doğrudan, dürüstçe davranır.
Ha ha, belki de ben saygıdeğer bir adam değilim.
Bu da sizi ilgilendirir. Ama o zaman ne diye Bagavutov'u sağ istiyorsunuz?
Bir dostu görmek için. Bir şişe içki alır, beraber içerdik.
O sizinle beraber içmezdi ki.
Neden olmasın? Noblesse oblige.
Fransızca, soyluluk zorunlu.
Siz benimle içiyorsunuz ya, onun sizden ne üstünlüğü var?
Ben sizinle içmiyorum ki.
Birdenbire bu gurur neden?
Vilcano birden sinirli ve rahatsız bir kahkaha attı. Lanet olsun, siz gerçekten yırtıcı bir tipsiniz.
Oysa ben sizin ebedi kocadan başka bir şey olmadığını sanırdım. Ebedi koca, demekle neyi kastediyorsunuz? Ne demek o?
Pavel Pavlovich birden dikkat kesilmişti. Bir koca çeşidi, anlatması uzun sürer. Artık gitseniz iyi olacak, zamanı geldi. Sizden sıkıldım.
Peki, yırtıcı ne demek? Yırtıcı dediniz.
Yırtıcı bir tipsiniz dedim. Alay ettim.
Yırtıcı bir tip demekle neyi kastediyorsunuz? Lütfen söyleyin, Alexey Ivanoviç. Tanrı aşkına, İsa aşkına söyleyin.
Yeter artık canım, bu kadar yeter! Diye bağırdı Vilcano, birden korkunç sinirlenerek. Gitme zamanınız geldi. Gidin hadi.
Hayır, yetmez, dedi Pavel Pavlovich birden alevlenerek. Benden bıksanız da yetmez. Beraber kadeh tokuşturup içeceğiz. Hadi içelim, sonra giderim. Ama şimdilik yetmez.
Pavel Pavlovich, defolup gidecek misiniz? Yoksa gitmeyecek misiniz?
Defolacağım da. Önce içelim. Benimle içmeyeceğinizi söylediniz. Ama ben istiyorum.
Artık ne gülüyor ne de surat ekşitiyordu. Tamamen değişmişti. Tipiyle ve tavırlarıyla biraz önceki Pavel Pavlovich'ten öylesine zıt bir değişime uğramıştı ki Vilcano şaşırıp kaldı.
İçelim Alexey Ivanoviç. Beni geri çevirmeyin,
diye ısrar etti Pavel Pavlovich Vilcano'nun elini sıkıca tutup doğrudan gözlerinin içine bakarak. Bu işte içmekten daha öte bir şeyler olduğu açıktı.
Peki,
eğer öyle istiyorsanız, diye mırıldandı Vilcanov.
Ama nasıl, tortudan başka bir şey kalmadı ki.
İki bardak kaldı, biraz tortulu ama olsun. Bardak tokuşturup içelim. İşte alın bardağınızı.
Bardaklarını tokuşturup içtiler.
Demek öyle, demek öyle. Ah!
Pavel Pavlovich eliyle alnını tuttu ve bir süre öyle kaldı. Vilcano her an konuşup son sözü söyleyeceğini sanıyordu. Ama Pavel Pavlovich hiçbir şey demedi. Yalnızca yüzüne bakıyor, kurnazca ve şeytanca gülüyordu.
''Benden ne istiyorsunuz, ayyaş adam? Benimle oyun mu oynuyorsunuz?'' diye bağırdı Vilcano öfkeyle, ayaklarını yere vurarak.
''Bağırmayın, bağırmayın. Bağıracak ne var?''
dedi Pavel Pavlovich ellerini sallayarak.
Oyun falan oynamıyorum. Benim için anlamını biliyor musunuz?
Birden elini tutup öptü. Vilcano hayretler içinde kaldı.
Benim için anlamınız bu işte. Şimdi istediğiniz zaman defolup giderim.
Durun bir dakika, dedi Vilcano kendine gelerek. Size söylemeyi unuttum. Pavel Pavlovich kapıdan geri döndü. Biliyorsunuz, diye mırıldandı Vilcanov kızararak. Pogor Yaltsevlere gitmeniz gerekiyor. Tanışıp teşekkür etmek için siz...
Elbette, doğru ya, anlıyorum tabii,
diye kabullendi büyük bir istekle ve sanki hatırlatılmasına gerek yokmuş gibi elini salladı. Ayrıca Liza sizi çok görmek istiyor. Ona söz verdim.
Liza?
Pavel Pavlovich geri döndü.
Liza mı? Liza'nın benim için taşıdığı anlamı biliyor musunuz? Eskiden de şimdi de ne anlam taşıdığını,
diye bağırdı deli gibi.
Ama bunlar daha sonra. Şimdi bu kadar içmemiz yetmez Alexey Ivanoviç. Biraz daha içmeliyim.
Şapkasını sandalyeye koydu ve daha önceki gibi güçlükle nefes alarak Vilchaninov'a bakmaya başladı.
''Beni öpün Alexey Ivanoviç'' dedi birden.
''Sarhoşsunuz'' dedi Vilchaninov gerileyerek.
''Evet ama yine de beni öpün Alexey Ivanoviç. Öpün beni. Ben sizin elinizi öptüm ya.''
Vilchaninov birkaç dakika sessiz kaldı. Sanki kafasına bir yumruk yiyip sersemlemiş gibiydi. Ama birden Pavel Pavlovich'e eğildi, yüzü omuz hizasında olan adamı içki kokan dudaklarından öptü. Onu öptüğünden de pek emin değildi.
''Evet şimdi, şimdi!''
diye bağırdı Pavel Pavlovich sarhoş deliliğiyle. Sarhoş gözleri ışıldıyordu.
''Size bir şey söyleyeceğim. O zamanlar ya o da yaptıysa diye düşünmüştüm. Ya o da, o da. Kime güvenebilirim ki?''
Pavel Pavlovich birden ağlamaya başladı.
''Anlıyorsunuz ya, siz benim tek dostumsunuz.''
Elinde şapkasıyla odadan koşarak çıktı. Vilchaninov tıpkı Pavel Pavlovich'in ilk ziyaretinden sonra yaptığı gibi aynı yerde birkaç dakika öylece kaldı. ''Ah, sarhoş bir aptaldan başka bir şey değil.'' dedi. Sonra elini şöyle bir sallayıp bu düşünceyi başından savdı. ''Evet ya, sarhoş işte.'' diye tekrarladı soyunup yatağa girerken.